Ustam ve Ben, Elif Şafak, 48. Ayrım. Yelken açtıklarında güverteye çıktı, çarşıları, türbeleri ve kubbeleriyle parıldıyordu şehir. Süleymaniye'nin ve Şehzade Camii'nin minarelerini seyretti. Ayasofya'nın kubbesine baktı ve adını aldığı kadın gibi sırlarla, hikayelerle dolu Mihrimah Camii'ni gördü. Sağ elini kalbinin üstüne koyarak selamladı onları. İnşaları esnasında dökülen terleri, edilen duaları, beslenen ümitleri andı. Hürmeti sadece insanlara değil, aynı zamanda taşa, ahşaba, mermere ve camaydı. Tıpkı ustasından öğrendiği gibi. Martılar uğurlamak istercesine çığlıklar atarak peşlerinden uçtular. Rüzgar kuvvetlenince yorulup şehre döndüler. Tuhaftır, onların bu hali kendi vedası kadar buruk geldi cihana. Hesne Hatun'un tehdidini ciddiye almadım. Cadı da olsa bedduasının tutacağına inanmadım. Tutsa bile ne gam, niye rahatsız olacaktım ki? Kim istemezdi yüz küsur yaşına varmayı? Hangi mimar, hangi şair? Şimdi biliyorum halbuki suretlerin bizi aldattığını. Nimet zannedip sevindiğimiz nice şeyin aslında külfet çıktığını. Kararlılık ve heyecan içinde bir limandan diğerine seyahat ettim. Roma'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye ve Sancho'yu bulmayı umduğum İspanya'ya gittim. Fakat dilsiz çırağın izine rastlayamadım. Herhangi bir loncaya dahil olmadığım için doğrudan iş alamıyordum. Fakat başka mimarlar için ücret mukabilinde çizim yaparak zanaatımı dolaylı olarak icra edebildim. Eğer ortada bir büyü varsa bana kuvvet vermişti ama genç görünmemi sağlamamıştı. Dinç hissetsem de ihtiyarlığım belli oluyordu. İnsanlar tuhaf ve karanlık bir şeyler döndüğünü seziyor, habire kaç yaşında olduğumu soruyordu. 96, 98, 102. Onlara hakikati söylediğimde hayretle bakıyorlardı. Şeytanla mukavele yapıp yapmadığımı merak ediyorlardı. İster doğu olsun, ister batı, ne yöne gidersem gideyim, mutat olandan daha fazla yaşamış birine şüpheyle bakıyordu herkes. Vebayı görmüştü bu insanlar ve daha nice felaketi, açlık, kuraklık çekmişlerdi. Benim gibi 100 yaşın geçkin adama tahammülleri yoktu. İşte o vakit düşünmeye başladım cadının haklı olabileceğini. Belki de ustam onunla bir akit yapmıştı. Bildiğim tekmil zanaatkarlardan daha uzun yaşamıştı Sinan. Herhangi bir faninin tahayyül edemeyeceği kadar çok bina inşa etmişti. Bir noktada o da Hesna Hatun'un otları gibi kokmuş olabilirdi. Ama zihnimi ne kadar zorlarsam zorlayayım, böyle bir şey hatırlayamadım. Sonra vazgeçip bunun bir nihayete ermesini istemişti. Ölmeden önce cadıyı ziyaret etmişti son defa. Bu doğruysa demek büyüyü bozmanın bir yolu vardı ve ben İstanbul'u terk ederek bu şansı kaybetmiştim. Yıllar geçip neredeyse 105 yaşındayken Portekiz'e giden bir gemiye bindim. Oradan yeni dünyaya yelken açabildiğini işitmiştim. Güneşli bir ikindi vakti. Ön güvertede bir adam çarptı gözüme. Yüreğim hopladı, balaban sandım. Sevinçle atladım, o değildi tabii. Affedersin, seni başkası sandım dedim. İyi birine benzettiysen dert değil dedi yabancı. Gel otur, güneş varken tadını çıkarmalı. Bana başından beri serüvenleri anlattı. Konuşmaktan yorulduğunda neyle iştigal ettiğimi sordu. Mimar olduğumu ve kiminle çalıştığımı duyunca, madem öyle muhakkak Agra'ya gitmelisin dedi. Adaşın Şah Cihan, karısının hatırasına bir saray dikiyor. Omuz silktim ama meraklanmıştım. Ne olmuş ki karısına diye sordum. Doğum yaparken ölmüş dedi. Oralı olmadım. Ben o tarafa gitmiyorum, yolumun üstü değil dedim. Yüzüme baktı. O zaman rotanı yeniden çiz. Yol değil, yolcu değişir dedi. Hindistan'a vasıl olduğunda sene 1632 idi. Niyetim şu herkesin dilinden düşmeyen inşaatın nasıl bir şey olduğunu görmekti, o kadar. Bazı şehirlere kendi istediği için gider insan, bazılarına da şehir istediği için. Buraya ayak bastığı an Agra'nın ta en başından beri onu çağırdığın hissine kapıldı Cihan. Oraya gelirken yolda şah ve sarayı hakkında o kadar çok şey dinlemişti ki tanıdık bir yere dönmüş gibi hissetti kendini. Havadaki mayhoş ve keskin kokuları içine çekerek etrafta dolandı, tenini okşayan güneş yara izini sızlattı. Yamuna Nehri kıyısındaki inşaatı görmeye gitti. Orada Türkçe bilen bir seyyah vasıtasıyla çizimcilerle tanıştı. Mesleki sicilini dinleyip Mimar Sinan'ın mührünü görünce Cihan'ı hemen kalfalarına götürdüler. Koca burunlu, kalın kaşlı, güleç yüzlü bir adamdı. İsmi Mir Abdülkerim'di. Cihan'ın yanına getirdiği çizimleriyle, itinayla, beğeniyle inceledi. Vezir-i Azam'la tanışmadan bırakmayız seni dedi. Bu vasıtayla birkaç takdime müteakip kendini adaşı olduğu şahın huzurunda buldu Cihan. Tahtında oturan hükümdar, kaybının acısıyla ışıldayan mağrur gözleri, kederden beyazlamış sakalı, mateminin nişanesi olarak büründüğü sade kıyafetiyle Sultan Süleyman'ı hatırlattı ona. Sevgili zevcesi, sarayın mücevheri Mümtaz Mahal'in, ona 18 yılda 14 evlat veren kadının vefatıydı şahı böyle kederlendiren. Merhumenin naaşı Tapti Nehri'nin kıyısına defnedilmişti. Şimdi ise Agra'ya getirip ebedi istirahatgahına defnedeceklerdi. Hiçbir kadını onun kadar sevmemişti şah. Dediklerine göre Mümtaz Mahal'e bağlılığı o derecedeydi ki, bütün fermanlarını evvela ona okutur ve ancak o tasdik ederse saltanat mührünü vururdu. Sadece zevcesi değildi Mümtaz, can dostu, sırdaşı, akıl hocasıydı. Onun kaybı tesellisiz bir yeise düşürmüştü şahı. Geceleri hala onun dairesine gidiyor, boş odalarla karşılaşınca gözyaşlarına boğuluyordu. Daha genç olsa şahla tanışınca utanır sıkılırdı Cihan. Yüzü yanar, avuçları terler. Yanlış bir şey söylerim korkusuyla kekelerdi. Artık böyle hissetmiyordu. Ne saklayacak bir şeyi ne de bir beklentisi olduğundan sakin ve serin kanlıydı. Bu yeni ruh hali nereden gelmiş bilmiyordu ama keşke daha evvelden sahip olsaydı. Hayatı boyunca karşısına çıkan her padişah veya vezirin huzurunda böyle emin durabilseydi keşke. Bir vakitler ustasında görüp beğenmediği o dengeli mizaca şimdi kendisi kavuşmuştu. Şah, Mimar Sinan hakkında hayret edilecek kadar çok malumat sahibiydi. Cihan onun sorduğu her soruya kısa ama samimi cevaplar verdi. Ecdadı Babür'ün aksine bu şah Türkçe bilmiyordu. Farsçadan Türkçe'ye, Türkçe'den Farsça'ya bir tercüman vasıtasıyla anlaştılar. Arada kimi ortak kelimeler yakaladılar, ağa takılan kelebekler misali. Derken mülakat sona erdi, tam Cihan odadan geri geri çıkarken, İşittiğime göre hiç evlenmemişsin dedi şah. Neden? Cihan durdu, bir sessizlik kapladı divanhaneyi. Sanki tekmil divan onun ne söyleyeceğini işitmek için bekliyordu. Birini sevdim şah hazretleri. Sonra ne oldu? Hiç dedi Cihan. Aşk masalları ve kahramanlık destanlarıyla büyüyenler bunu pek anlayamazlardı. Ama aşk dediğin çoğu zaman koca bir hiç ile sonlanırdı. Ulaşamayacağım biriydi ve beni sevmiyordu. Kısmet değilmiş. Başka kadın mı yoktu dedi şah. Cihan aynı şeyi ona sormak isterdi. O neden hala yas tutuyordu karısının arkasından? Şah anlamış gibi gülümsedi. Belki de yoktu dedi. Ertesi gün ikindi vakti saraydan bir mektup aldı Cihan. Işıklı türbeyi, Ravza-i Münevvere'yi inşa edecek iki sermimardan biri tayin edilmişti. Rupi ve Eşrefi cinsinden yüklü bir maaş ve her 6 ayda bir mükafat alacaktı. Fakat esas aklında yer eden mektubun başka bir satırı oldu. Eşi benzeri olmayan ve cümle alemce bilinen muhtemel usta, Mimar Sinan'ın rahli tercisinden geçen Cihan Han'ın, kıyamet gününe kadar nesilden nesile hayranlık uyandıracak, şanlı bir türbenin inşaatına yardım etmek için topraklarımızda kalmasını emir ve talep ediyorum. Kabul etti Cihan. İnşaatçılara dahil oldu ve yabancı bir memlekette olduğu halde gariptir, evindeymiş gibi rahat hissetti kendini. İnşaat devasa boyuttaydı, pahalıydı. Zorluklarla doluydu. Binlerce amele durmadan didiniyordu. Sahanın bir ucundan bir ucuna yürüyen biri, envai çeşit lisana kulak misafiri olabilirdi. Buharalı heykeltıraşlar, İsfahanlı taşçılar, Tebrizli hakkakler, Keşmirli hattatlar, Semerkantlı ressamlar, Floransalı bezemeciler ve Venedikli kuyumcular vardı. Binanın bir an evvel bittiğini görebilmek için dünyada işine yarayacak kim varsa çağırmıştı şah. Müşkülpesent ve inatçı biri olarak her şeye karışıyordu. Neredeyse oturup çizimleri de kendisi yapacaktı. İki günde bir mimarlarla meclis kuruyor, sorular soruyor, fikir bildiriyor ve başında taç olanların sık sık yaptığı gibi karşılanması imkansız yeni istekler çıkarıyordu. Cihan İstanbul'daki bazı duvar ustalarına mektup yazarak onları Hint diyarına davet etti. En sevdiği talebesi İsa'nın olumlu cevap vermesi onu bilhassa sevindirdi. İsa'ya ve onun gibi yetenekli genç kalfalara karşı babacan bir şefkat hissediyordu. Acaba Sinan da onlar için benzer hisler beslemiş miydi? Şayet öyleyse, bunu zamanında anlayamamış olması ne kadar yazıktı. Sahada filler de vardı. Erkek ve dişi, genç ve yaşlı filler. En ağır mermerleri, en uzun kalasları taşıyorlardı itiraz nedir bilmeden. Bazen batan güneşin altında onların çamurlarda yuvarlanışını, hortumlarından su püskürtmelerini seyrederdi Cihan. İçi burkuluyordu. Çota'nın hatırasıyla gözleri dolardı. Şayet insanlar da hayvanlar gibi maziyi de geleceği de düşünmeden, birbirlerinin altını oymaya çalışmadan, şu anın içinde kalarak ve bir yudum suyun tadına vararak yaşayabilselerdi, şu dünya daha az mutsuz bir yer olabilirdi. Evlendim. Konuşmamızı unutmayan şah bana iyi kalpli bir zevce bulması için emir vermiş. Buldular da. Benden 60 yaş genç olan karım nazik, akil bir duldu. Birkaç ay evvel ailesini selde kaybetmişti. Bir tek o ve karnında taşıdığı bebek kurtulmuştu felaketten. O vakitten beri yalnızdı. Tıpkı kadın şair Mira Bay'nin yaptığı gibi. O da kocasının cenazesinde onunla birlikte yakılma adetine sonuna kadar dinermişti. Gözleri benim bütün sırlarımdan daha kara, tebessümü her daim açmaya hazır bir gonca gibiydi. Siyah, parlak saçları ıtırlı sular gibi akardı parmaklarımın arasından. Birçok gece mum ışığında onu hayranlıkla seyrederken zaten bildiği bir şey dillendirirdim. Ben seni hak etmiyorum Amina. Öldüğüm vakit genç, gürbüz bir adamla evlenmelisin. Böyle şeyler söyleme derdi her seferinde. Uğursuzluk getireceksin. Amina'nın bebeği bir şafak vakti doğdu. Kara saçlı, toparlak yüzlü, ela gözlü bir oğlan. Bunu kendi evladım gibi sevdim. Adını Sinan koyduk. Sonra beyaz fili hatırlayarak yanına Çota ilave ettik ve karımın ailesine hürmeten kayınpederimin adı olan Muhtemid'i de verdik. İşte böylece bu alemde bir benzeri olmayan oğlumuz Sinan Çota Muhtemid, Akra güneşinin altında gün be gün büyüyüp serpildi. Ben Osmanlı diyarında sahte bir Hintliydim. Oğlumsa Hindistan'da hakiki bir Osmanlı oldu. Oğlum diş çıkarmaya başladığı vakit annesi ve komşular onun hayatta tercih edeceği yolu anlamak için birkaç cisim koydular önüne. Yaldızlı bir ayna, bir kuş tüyü, altın bir bilezik ve mühür mumu. Şayet aynayı seçerse ressam veya şair olacaktı. Kuş tüyü katip olacak demekti. Bilezik tüccar, mum rütbeli bir memur. Sinan bir an hareketsiz durdu. Çözmesi gereken bir ilmece varmış gibi kaşlarını çatarak önündeki cisimlere baktı. Bu arada kadınlar kendi gönüllerinde yatanı seçsin diye seslenip çağırıyorlardı. Onları işitmezden geldi. Sonra ani bir hareketle uzanıp boynumdaki muskayı yakaladı, çingenelerin tılsımını seçmişti. Bu ne anlama geliyor dedi Amina endişeyle. Güldüm, emin ol kötü bir şey değil dedim. Önüne ne koyarsak koyalım, kendi kararlarını kendisi verecek demek bu kadar. Üçümüz beraber sokağa çıktığımızda herkesin gözleri üzerimizde, edepsiz şakalar yapıyorlar hakkımızda. Biz de sokakta yürümenin başka bir yolunu bulduk. Karım kucağında oğlumla önden yürüyor, ben geride kalıp ağır ağır peşlerinden gidiyor, onları seyrediyorum. Karım Mihrimah'a hiç benzemiyor, ne sesi, ne çehresi, ne de mizacı. Yıldızlı gecelerde tenimi bir örtü gibi kaplayarak üzerime uzandığında, güzelliğiyle çirkinliğimi yutar ve kulağıma seni bana Allah gönderdi diye fısıldar. Biliyorum ki beraberlik kaderimizde olsaydı bile Mihrimah'tan asla böyle şeyler işitmeyecektim. Evet, karım Mihrimah'tan alabildiğine farklı ve ben onunla mutluyum. Fakat yine de İstanbul'dan ayrıldığımdan beri mihrimahı düşünmediğim tek bir günüm olmadı. Onu hala hatırlıyorum. İçim hala acıyor. İnsan kendisini sevmeyen birini seneler sonra bile özlediğini fark ettiğinde, onu hakikaten seven kişinin karşısında beter bir suçluluk hissi duyuyor. Şah için çalışmaya başlamamın üzerinden bir yıl geçmişti ki, artık Tac Mahal dedikleri ışıklı türbenin kubbesini tasarlamak vazifesi bana bahşedildi. Artık herkes, hatta küçük çocuklar bile kubbebaz diye çağırıyordu beni. Sahayı her sabah teftiş ediyordum. Geçen gün yanında bir fille acemi bir delikanlı çıktı karşıma. İzin verin, mahluk sizi gezdirsin üstad, demez mi? Tırmanmama yardım ettiler, mahfenin içine oturdum. Durdurak bilmeden çalışan işçilere baktım oradan. Yanaklarımdan aşağı akan yaşları tutamadım. Tac Mahal'in tamamlandığını görmeyeceğim. Şayet yakında ölmezsem dadının laneti devam ediyor demektir. O vakit kendi başıma terk etmeliyim bu diyarı. Kendim son vermeliyim hayatıma. İsa'ya ve diğer talebelerime talimatlar, taslaklar bıraktım. Dinlerler mi bilinmez. Çırak taifesinin ne zaman ne yapacağını önceden kestirmek zor. Sonuçta ben de olsam olmasam da bu şanlı yapı bitecek nasılsa. Ustamla ilk büyük inşaatımız olan Şehzade Camii'nin kubbesinin içine koyduğumuz bezemeleri Tac Mahal'in kubbesine taşıyacağım. Mihrimah için sadece bilen gözlerin görebileceği bir işaret saklayacağım. Saf mermerin üstüne şöyle yazacağız. Bu bina bu alemde yükseldi kat kat. Şahitlik etsin diye Tanrı'nın rahmetine ve Ademoğlu'nun aşkı muhabbetine. Tac Mahal, taşın aksi suya yansır burada. Yaradan'ın yansıması insana. Aşk kalp ağrısında bulur aksini. Hakikat ise hikayelerde. Hepimiz aynı görünmez gök kubbenin altında yaşıyor, didiniyoruz. Zengin ve fakir, Müslüman ve vaftizli, kadın ve erkek, efendi ve köle, sultan ve filbaz, usta ve çırak. Bütün ayrımların ortadan kalktığı bir hal var. Tekmil sesler kubbede toplanıp bir som sessizliğe dönüştüğünde, belki de kainatın merkezi yerin altında değil, üstünde. Kubbede. Bu alemi böyle tahayyül edebildiğimde yönümü şaşırıyorum. Oluyor ne batı. Geçmiş ne zaman bitti, gelecek ne vakit doğar söyleyemiyorum. Ne semanın nerede durup, toprağın nerede başladığını biliyorum artık. Ne de şark ile garbın ne yöne düştüğünü. Tek bildiğim şu. Öğrenme aşkıyla geçti ömrümüz, aşkı öğrenemesek de. Kitap bitti. Yazarın notu. Bu romanı yazmaya koyulduğumda tarihimizin en renkli ve kıymetli, fakat ne yazık ki bizde de dünyada da yeterince bilinmeyen dehalarından, Mimar Sinan'ı, ustayı bambaşka bir cepheden anlatmayı arzu etti gönlüm. Onu ve onunla senelerce yanında çalışan çırakları, işçileri, kürek mahkumlarını ve hayvanları yazmak istedim. Sinan gibi çok eser üretmiş, uzun yaşamış birini roman karakteri yapmaya kalkınca en büyük zorluk zamanı nasıl kullanacağınız sorusu oluyor. Nasıl yapmalı da bunca farklı hadiseyi edebi bir kitabın sayfalarına sığdırabilmeli? Bir caminin yapımı 7-8 sene sürebiliyordu. Bu haliyle dümdüz kronolojik bir akışa sadık kalmam zordu. Anlatım yavaşlayacak, gereksiz uzamalar, kopukluklar olacaktı. Bu sebepten zamanı daha esnek, hızlı ve akışkan kullandım. Dikkatli okurların gözünden kaçmamıştır sanırım. Mesela Mihrimah Sultan gerçekte 17 yaşında evlenmişti. Ben onu daha geç evlendirdim. Zira Filbaz ile bahçedeki sohbetlerin sürmesini tercih ettim. Keza Rüştem Paşa'nın ölümü aslında daha erken olmalıydı. Romanın ritmi için ben onun sonunu biraz erteledim. Yahut mesela Deli Bozuk Reis ya da namı diğer Gavur Kaptan tamamıyla hayali bir karakter. Fakat hakikaten Osmanlı saflarına geçen Avrupalı denizciler vardı. Bunların hikayesi henüz anlatılmadı. Ne bizde ne de batıda. Takiyettin'i hikayeye erkenden sokmak bilinçli bir tercihti. Yoksa müneccimbaşı olması Sultan 3. Murat dönemine rastlar. Halbuki ben ondan daha evvel bahsetmeye başladım çünkü önemsediğim bir şahsiyetti. Daha çok nefes alsın, hem emekleri hem çektikleri bilinsin istedim. Keza Sokollu'nun ölümü rasathanenin yıkılmasından önce olmalıydı. Ben daha sonraya bıraktım. Zira rasathaneye öncelik verdim. Bu kadar önemli bir bilimsel gelişme bu kadar hazin bir sonla noktalandığı için. Melchior gerçeği bir karakter. O da Busbekil'de 1555'e doğru gelmişler İstanbul'a. Ben gene romanın akışı içinde geliş, kalış ve ayrılış süreleriyle biraz oynadım. Roma'da bir grup Osmanlı mimarın dolaştığı biliniyor. Kimdi bunlar, ne yapmaya gittiler ve fazla inceleme yok haklarında. Ben onları Sinan'ın kalfaları Davut ve Cihan olarak hayal ettim. Ve hakikaten Süleyman isimli bir fil vardı Viyana'da. Onun yolculuğunu dünya edebiyatının güçlü kalemlerinden José Saramago, Filin Yolculuğu adlı eserinde anlatmıştı vaktiyle. Son tahlilde anlattığım hikaye başından sonuna sadece bir düş. Tarihsel gerçekliklerden beslenerek kurulmuş, kat kat inşa edilmiş bir başka ve bir öte evren. Bu kitabı yazarken gerek Türkçe gerek İngilizce kaynaklardan yararlanarak epeyce araştırma yaptım. Nice kitap ve makale var zikretmem gereken. Fakat bir tanesi var ki bende izi derin. Profesör Gülru Necipoğlu'nun Sinan Çağı adlı çalışması. Kendisine ayrıca bu romanın erken bir kopyasını okuduğu değerli fikirlerini benimle paylaştığı için teşekkür ederim. Dünya su gibi aksın derdi Sinan. Dilerim ki bu romanda okurlarının gönlünde su gibi akmış olsun. 48. ayrımın sonu sayfa 472. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Ustam ve Ben. Yazarı Elif Şafak. Seslendiren Can Koyunpınar anısına annesi Zerrin Koyunpınar. Seslendirme bitiş tarihi 9 Şubat 2014.